Sevgili dinleyicim, bugünkü programımızda sizlerle birlikte Eski Antlaşma'dan Yaratılış Kitabı 3. bölüm 14. ayet ile 4. bölüm 5. ayetler arasında birlikte bakacağız. Rab Tanrı kadına "Nedir bu yaptığın?" diye sordu. Kadın "Yılan beni aldattı, o yüzden yedim" diye karşılık verdi. Yaratılış 3. bölüm 13. ayet. Üzüm üzüme bakarak kararır deriz ya, işte Havva da bu kez suç sorumluluğunu şeytana yükledi. Şimdi Rab bunlarla ne yapacağı konusunda kararını verecekti. Özene bezene, en derin sevgisinin yüreğinde tasarlanarak yaratılan bu insan, onu yaratmış olan Yüce Tanrı'ya karşı gelmişti. Evet, Rab seven Rab'dir ama ona karşı işlenen günahı cezalandırmalıdır. Adaleti bunu gerektirmekteydi. Bunun üzerine Rab Tanrı yılana, "Bu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabanıl hayvanların en lanetlisi sen olacaksın" dedi. "Karnının üzerinde sürünecek, yaşamın boyunca toprak yiyeceksin." Yaratılış 3. bölüm 14. ayet. Şeytan aslında görkemli biri olarak yaratılmıştı. Ama onda günah bulununca cennetten kovuldu. Yeryüzünde de şeytani işlerini sürdürme kararlılığıyla Havva ile Adem'i yoldan çıkartmıştı. Şimdi Rab şeytana bir yargı giydirir. Ancak anlamalıyız ki bu yargının insan üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Az sonra okuyacağım ayet bunu açıklamaktadır. Bu ayet ileride gelecek olan dünyanın kurtarıcısı Mesih İsa ile ilgili bir peygamberlik sözüdür. Şöyle dedi Rab: "Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın." Yaratılış 3. bölüm 15. ayet. Şimdi beni iyi dinleyin değerli dinleyicim. Rab Tanrı hala şeytana verilecek yargıyı duyurmakta ve ona konuşmaktadır. Seninle kadını derken şeytan ile kadından söz ediyor. Ama onun soyuyla senin soyun derken kimden söz ediyordu? Kadının soyu olabilir miydi bu? Hayır, erkeğin soyu var ama kadının yoktur. Aslında bu önemli ayeti tam anlamıyla kavrayabilmemiz için orijinal İbranice'ye bakmalıyız. Kutsal kitap kadının soyu diye yazarken aslında kadının tohumundan söz eder. Soy üretmek için kadının yumurtalığı ve döl yatağından her ay çıkan yumurtalar vardır. Kutsal söz ileride gelecek olan, dünyasal babası olmadan, kız Meryem'in rahminde beden alan İsa Mesih'e değiniyor. Yeni Antlaşma'da müjde yazarlarının yazılarına baktığımızda, İsa Mesih'in mucizevi şekilde kutsal ruhun gücüyle Meryem'in rahminde oluştuğunu okuyacağız. Şeytana yargı ilan ederken Tanrı ileride dünyaya gelecek olan Mesih'e işaret etmektedir. Şeytan ile Mesih arasında yer alacak olan düşmanlıktan söz ediyordu. Dostum, bu peygamberlik sözü İsa Mesih çarmıhta ölüp de 3 gün sonra ölümden dirildiği zaman gerçekleşti. Çarmıhtaki ölümüyle İsa şeytanın başını ezdi. Şeytan hala yok edilmedi ve Mesih'in topuğuna, yani Mesih'e iman edenlere saldırmaktadır. Bir de şeytanın soyundan söz edildi. Kadının soyu ile şeytanın soyu arasına düşmanlık girecekti. Şeytanın soyu da kim olabilir? İsa Mesih bu konuda bir açıklama yaptı. Yahudi din önderlerine konuşurken şöyle dedi: "Siz babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır." Yuhanna 8. bölüm 44. ayet. İsa'nın yakın öğrencilerinden Elçi Yuhanna da bu yeni doğuş ile eski yaratılış arasında devam eden çatışmayı şöyle dile getirmektedir: "Doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi Tanrı'dan değildir. İşte Tanrı'nın çocukları ile iblisin çocukları böyle ayırt edilir." 1. Yuhanna 3. bölüm 10. ayet. İşte ta başlangıçtan bir savaş belirlendi. Adem ile Havva günah işleyince Rab, şeytan ile kadının soyu olan Mesih arasında bir savaşın süreceğini önceden beyan etti. Bu savaş yalnız Mesih'e karşı değil, aynı zamanda Mesih'e iman edip yeni doğuş yoluyla Tanrı'nın çocuklarına da karşıdır. Dünyada iki soy var. Biri şeytanın, öbürü ise Tanrı'nındır. Bu iki soy arasında savaş sürecek. Sonunda zafer Mesih'in olacaktır. Bundan emin olabiliriz. Ama yeryüzünde de şeytana karşı zafer kazanılabilir. Mesih aracılığıyla bunu başarabiliriz. Her insan iblisin denemelerine hedef olacaktır. Mesih inanlıları olarak biz iblisin yöntemlerini bilebiliriz ve ona karşı durabiliriz. İsa Mesih yeryüzüne gelmeden önce zafer, imanda itaat etmekle elde edilirdi. İbrahim, Yakup, Yusuf ve Musa gibi kişiler bu şekilde imanda Rab'be itaat ederek zafer kazandılar. İsa Mesih yeryüzüne geldi ve günahlarımız için çarmıhta kurban oldu. Sonra ölümden dirildi. Onun yapmış olduğu bu işe iman yoluyla biz de Mesih'in şeytana karşı kazandığı zafere ortak olabiliriz. Bu işin yine imanla olduğunu görmekteyiz. İman olmaksızın ne zafer kazanılır ne de Tanrı'yı hoşnut edebiliriz. Aslında kurtuluş Mesih İsa'da olmaktır. Mesih İsa'da olan kişi Mesih'in zaferine de ortak olur. Sevgili dostlar, şimdi insanın bir başka özelliğine bakalım. İnsan, yaratılış olayında üç ayrı yaratılış düzeninden birine aittir. Rabbin yarattıkları arasında insan, melekler ve hayvanlar vardır. Hayvanlara gelince onların özgür istekleri yok. Ama insan ile meleklere özgür istek verildi. Aden bahçesinde insan kendisine verilen özgür isteğini kullanarak Rabbine karşı isyan etti. Ona baş kaldırdı. Kendisine özgür istek verildiği için insan kendi hareketlerinden sorumlu olmaktadır. Adem'in bu isyan hareketinden bu yana insan şeytana uyduğu sürece Tanrısından kaçacaktır. Önce de belirtmiş olduğum gibi yeryüzündeki dinlerin hemen hemen hepsi insanı bir keşif yolculuğuna sevk eder. Amaç Tanrı'yı bulmaktır. Oysa kutsal kitap bize bunun tam tersini göstermektedir. Aden bahçesinde Tanrı'nın insana dönük neredesin sorusu bize Tanrı'nın insanı aramaya çıktığını gösterir. Tanrı beni günahlarımın içinde bulduğu zaman ben onun sağladığı kurtuluştan yararlanabilirdim. O beni aramasaydı ben onu asla bulamazdım. Tanrı'nın insana dönük neredesin sorusu ilahi adaleti dile getirmektedir. Bu ilahi adalet günaha göz yumamaz. Aynı zamanda bu neredesin sorusu ilahi üzüntüyü önümüze serer. Çünkü Rab insanın günahlarına gerçekten üzülür. Neredesin sorusu aynı zamanda ilahi sevgiyi betimler. Çünkü insanın günahı Tanrı özünün kurban edilmesini talep etti. Bundan daha üstün bir sevgi olabilir mi? Rab biz günahlılar uğruna kendi özü olan İsa Mesih'i çarmıhta kurban etti. İşte basit bir soru. Neredesin? Ama bu sorunun ortaya çıkardığı göksel girişimler insan mantığına sığamaz niteliktedir. Sevgili dinleyicim, bu bölümde neredesin sorusuyla büyük bir arayış başlar. Tanrı'nın günahlı ve kaybolmuş insanı arayışı. Paulus Roma'daki imanlılara yazarken, anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan yok dedi. Romalılar 3. bölüm 11. ayette. Sen Tanrı'yı aradığını sandın mı? Yine düşün, sen mi onu aradın yoksa o mu seni? Sen Mesih'i seçtiğini mi sanıyorsun? İsa dedi ki, siz beni seçmediniz ama ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki benim adımla babadan ne dilerseniz size verilsin. Yuhanna 15. bölüm 16. ayet. Seni arayıp bulan, sana kurtuluşu sağlayan Tanrı'dır. Şimdi Aden bahçesine dönelim ve orada Rabbin vermekte olduğu yargıyı dinleyelim. Rab Tanrı kadına, çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim dedi. Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın, seni o yönetecek. Yaratılış 3. bölüm 16. ayet. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz? Ben bir kadın olmadığım için doğum sancılarının ne kadar acı verdiğini asla anlayamam. Ama doğum yapan bayanların acılarına tanık oldum. Yine de bu ağrıları tam olarak anlayamıyorum. Çünkü o acıyı ben çekmiyordum. Ağrıyı çeken, rahminde çocuğu taşıyan kadındır. Yine Rab bu yargı içinde sevgisini gösteriyor. Bir gün doğum yapan bir tanıdığıma, doğumdan sonra kendini nasıl hissettin diye sordum. Bana, dünyaya sağlıklı bir bebek getirmenin verdiği mutluluğu ölçmek imkansız dedi. Bu mutluluk öylesine bir mutluluktu ki, doğum sancılarını bile hemen unutturmaktaydı. Yine de doğum sancılarının verdiği acıyı bir tarafa itemeyiz. Rabbin yargısıdır bu. Günah dünyaya girmeseydi doğumun sancısız ya da acısız olup olmayacağını bana sormayın çünkü bunun yanıtını ben bilmiyorum. Şimdi sıra Adem'e geldi. Rab Tanrı Adem'e, karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi dedi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek.
yaban otu yiyeceksin. Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Yaratılış 3. bölüm 17 ve 19. ayetler. İşte Adem'e ve onun soyundan gelen insana verilen yargı budur. Topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin diye ölüm insanın yoldaşı oluyor. Ölüm nedir? Fiziksel ölüm, insandaki ruhun bedenden ayrılması, insanın sevdiklerinden ayrılması, dünyadan ayrılmasıdır. Toz yine toz oluyor, ruh ise ruhu veren Tanrı'ya, sahibine dönüyor. Eninde sonunda insan, Yüce Tanrı'nın önünde durup hesap verecektir. Mesih'te kurtuluş bulmuş ya da bulmamış fark etmez. Her insan bir gün hayatı, söylediği sözler, yaptığı işler konusunda Rabbin önünde hesap verecek. Mesih'te kurtuluş bulanlar günahın yargısı olan sonsuz ölümden kurtulmuşlardır. Bu açıdan yargılanmayacaklar ama yine de bu dünyadaki yaşantımız konusunda hesap verecekler. Çünkü ruhumuz Rab'be dönecektir. Önce de açıklamış olduğum gibi sevgili dinleyici, Adem bu yargının verilmesiyle hemen ölmedi. Aslında ruhsal açıdan o anda öldü. Fiziksel açıdan Adem'in ölümü yaklaşık 900 yıl sonra oldu. Ama ruhsal açıdan o meyveyi yer yemez, Tanrı'ya itaatsizlik eder etmez öldü. Fiziksel ölüm gibi ruhsal ölüm de bir çeşit ayrılmaktır. Ruhsal ölüm ile insan Tanrı'dan ayrılmaktadır. Adem günah işleyince o hem ruhsal alanda hem de fiziksel alanda kendisine ruhsal ve fiziksel yaşamı sağlayan Tanrı'dan koptu, ayrıldı. Yeni antlaşma kesiminde Pavlus'un Efes'teki kilise topluluğuna yazdığı mektupta ilginç bir söz var. Pavlus onlara şöyle diyor: "Siz günahlarınız içinde ölüyken," doğal olarak bu sözüyle ruhsal ölümü kastediyordu. Mesih İsa'ya iman etmeden önce her insan günahları içinde ölüdür. Ruhsal açıdan Tanrı'ya karşı ölüdür ve ondan ayrıdır. İsa Mesih'in anlattığı kaybolan oğul benzetmesinde de aynı düşünceyi görmekteyiz. Adamın iki oğlu var. Birisi mirastan kendisine düşen payı alıp kaçıyor ve her şeyini akılsızca harcadıktan sonra babasına dönüyor. Oğlunun geri döndüğüne sevinen baba, büyük oğluna şöyle diyor: "Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü. Kaybolmuştu, bulundu." Böylece eğlenmeye başladılar. Luka 15. bölüm 24. ayet. Bu oğul ölümüydü. Fiziksel açıdan değil ama ruhsal açıdan küçük oğul babasına ölmüştü. Babasından ayrı kalmıştı. Buna benzer biçimde günahları yüzünden Tanrı'dan ayrı kalan her insan ruhsal açıdan ölüdür. Rab'den ayrıdır. Tanrı'dan ayrı kalmak ise sonsuz ölümdür. İsa Mesih'in sevdiği Lazar adında bir adam ölünce İsa onun kız kardeşine "Ağlama, kardeşin dirilecektir." dediği zaman Lazar'ın kız kardeşi Marta "Evet, kıyamet gününde herkesle birlikte kardeşimle dirilecektir." dedi. Bunun üzerine İsa ona "Diriliş ve yaşam benim." dedi. "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır." Yuhanna 11. bölüm 25. ayet. Fiziksel yaşam, ruhsal yaşamın ancak küçük bir parçasıdır. Önemli olan ruhsal yaşamımızın devam etmesidir. İsa Mesih "Bana iman eden kişi ölmüş olsa da yaşayacaktır." diyor. Kutsal söz, günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi diyor. Romalılar 5. bölüm 12. ayet. Fakat şükürler olsun ki yargı burada bitip kalmıyor. Romalılara mektubun aynı bölümünde şunu da okuyoruz: "Bir tek kişinin suç işlemesiyle bunca insana ölüm yargısı geldiği göz önünde tutulsun. Ama Tanrı kayrasının ve armağanının bir tek insanın, yani İsa Mesih'in kayrasında bunca kişi yararına bollukla dağıtılması daha kesindir. İşte bu kayra Mesih İsa'daki kurtuluşta baştan Aden bahçesinde bildirilmiştir." Nasıl mı? Okumaya devam edelim. Adem karısına Havva adını verdi. Çünkü o bütün insanların annesiydi. Rab Tanrı Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı, onlara giydirdi. Yaratılış 3. bölüm 20 ve 21. ayetler. Şimdi size basit bir soru sorayım. Tanrı Adem ile karısına deriden giysileri nasıl yaptı? Teknik açıklamalar istemiyorum. Aslında vurgulamak istediğim şu: bir hayvan kesmeden onlara deriden giysi yapılabilir miydi? Burada ben çok önemli bir simgeyi görüyorum. Tanrı Adem ile Havva'nın ruhsal çıplaklığını örtmek için ilk kurbanı kendisi kesti. Onların kendi emekleriyle birbirine ekleyip diktikleri incir yapraklarını reddetti. İncir yaprakları insanın dinsel girişimlerini, kendi çabalarını simgeler. Aden bahçesinde ilk kurban kesildi. Yüzyıllar sonra bir başka bahçede, Getsemani bahçesinde kendisini son ve sonsuz kurban olarak sunacak olan İsa Mesih. Onu bekleyen acıları görerek, "Baba eğer mümkünse bu kaseyi içmeyeyim" diye dua edecektir. Rab Tanrı, Adem ile Havva'nın çıplaklığını örtmek için ilk kurbanı keserken, kendi zamansızlığında çarmıh ölümünün ona ne kadar acı vereceğini biliyordu. Yine de insana olan sevgisinden dolayı bu işi yüzyıllar sonra yaptı. Kutsal kitabın bu bölümünden başlayarak Golgota'daki çarmıhın dibine kadar kan izleri göreceğiz. Bu izler bize şunu haykırıyor. Kendi iyilik işlerimize dayanarak Rabbin huzuruna yaklaşamayız. Olduğumuz gibi günahlarımızı kabul ederek ona gelmeliyiz. Aynı zamanda günahlarımızı, çıplaklıklarımızı örtecek bir örtüye ihtiyacımız var. İncir yaprakları Adem ile Havva'nın çıplaklığını örtemezdi. Bizim iyilik işlerimiz de günahlarımızı örtemez. Rabbin sağladığı bir örtü var. İşte bu örtü ancak ve ancak İsa Mesih'in kendisini çarmıh üzerinde kurban olarak sunmasıyla sağlanmaktadır. Adem ile Havva Aden bahçesinden çıkıp da geri baktıklarında ne gördüler? Tanrı'nın Musa'ya yaptığı şeyin aynısını. Kutsallığın kutsallığındaki kayra tahtı üzerinde bulunan ve oradaki kan üzerine bakan iki melek gördüler. Tanrı'ya giden yol buydu. Değerli kardeşim, insan günahlarıyla Tanrı'ya yaklaşamaz. Rabbin günaha karşı olan öfkesi ve yargısı buna izin vermez. İnsan ile Tanrı arasında Rabbin öfkesini söndürecek bir kurban olmalı. İsa Mesih bu kurbandır. Ona iman edersek Rabbe günahlarımız bağışlanmış olarak yaklaşabiliriz. Şimdi 3. bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rab gereken yargıyı beyan ettikten sonra bazı önlemler almalıydı. Sonra Adem iyi ile kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu dedi. Artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli. Böylece Rab Tanrı yaratılmış olan toprağı işlemek üzere Adem'i Aden bahçesinden çıkarttı. Yaratılış 3. bölüm 22 ve 23. ayetler. Burada Rabbin hikmetine şükretmeliyiz. Günahlı insan bu günahlı ve kötü durumunda sonsuza dek yaşasaydı başımıza kim bilir neler gelirdi. Atom bombaları, nötron bombası, ozon delikleri, çevre kirliliği derken belki de tüm evreni bir anda yok ederdik. İyi ki Rab, Adem ile Havva'nın günahlı haliyle yaşam ağacından meyve almasına izin vermedi. Onu kovdu. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için Aden bahçesinin doğusuna kerûlar ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi. Yaratılış 3. bölüm 24. ayet. Bu demek değildir ki hiç kimse yaşam ağacına yaklaşamaz. Sonsuz yaşam yolu İsa Mesih'te açıktır. Onun kendi bedeninde sağladığı kurtuluş aynı zamanda Tanrı'nın huzuruna gitmektedir. Tanrı'nın huzuru ise sonsuz yaşamdır. Orada başka bir ağaç var. Vahiy kitabında buna yaşam ağacı deniliyor. Yaşam ağacından yemeye hakları olsun ve kentin kapılarından içeri girsinler diye giysilerini yıkayanlar mutludur diye yazar. Vahiy kitabının son bölümünde giysiler nasıl yıkanır? Sonsuz kuzunun Mesih İsa'nın kanında. Sen onun kanında yıkandın mı?
Yaratılış kitabının 3. bölümünde günahın nasıl ortaya çıktığını, nereden kaynaklandığını görmüştük. Şimdi ele alacağımız bu 4. bölümde ise günahın ürününü göreceğiz. Günah ne kadar kötüdür? Bunu hiç düşündünüz mü? Bu bölümde günahın ne kadar kötü olduğuna tanık olacağız. İnsan yasak meyveden yediği zaman bazılarının dediği gibi zehirlenip ölmedi. İnsan Tanrı'ya karşı günah işledi ve bu ilk günahın etkisi günümüze dek kendisini insan yaşamında göstermektedir. Adem'in günahı onun soyundan gelen her insana geçmiştir. Bu 4. bölümde bunu açıkça göreceğiz. Atalarımız bilerek ve isteyerek Tanrı'ya karşı isyan etti. İşte ilk günah dünyaya bu biçimde girdi ve onun yarattığı korkunç dalgalar insanlık tarihinde büyük fırtınalar yaratmış ve halen de yaratmaktadır. Kutsal Söz, günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi, böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. çünkü hepsi günah işledi diyor. Romalılar 5. bölüm 12. ayet. Evet, hepimiz günah işledik. Bu söz, insanoğlunun doğasını açığa vurur. Kutsal söz, Adem ile Havva her insana günah işletti demiyor. Kesin olarak, hepsi günah işledi diyerek günahlarımızın sorumluluğunu haklı olarak bizim üzerimize yüklüyor. Şimdi 4. bölümün ilk ayetini okuyalım. Şöyle yazar. Adem karısı Havva ile yattı, Havva hamile kaldı ve Kain'i doğurdu. Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim dedi. Yaratılış 4. bölüm 1. ayet. Havva ilk çocuğunu dünyaya getirdiği zaman acaba ne gibi duygular içindeydi? Acaba Tanrı'nın Aden bahçesinde şeytana azarlarken kadına verdiği vaadi hatırlayıp umutla mı dolmuştu? Rab şeytana seninle kadını onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Yaratılış 3. bölüm 15. ayette böyle söylemişti. Acaba Havva dünyaya getirmiş olduğu oğlu Kain'e bakıp şeytanın başını ezecek olan bu çocuk mu diye düşündü. Bilmiyoruz ama düşünmüşse de sonra hayal kırıklığına uğrayacaktı. Öyle sanıyorum ki Havva, Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim derken, bu ilk çocuğa vaadin çocuğu olabilir gözüyle bakmıştı. Her anne gibi ilk annemiz Havva'nın da ilk çocuğunda büyük beklentileri vardı. Ama ne yazık ki kahin bir kurtarıcı değil, tersine kardeş katili olacaktı. Vaadin oğlu, sonsuz oğul, tek kurtarıcı uzun bir zaman sonra, yaklaşık 6000 yıl sonra dünyaya gelecekti. O gelinceye dek ve geldikten sonra da kadının soyu olan İsa Mesih ile iblis arasında savaş süre gelmiştir. Aynı savaş günümüzde halen sürmektedir. Ama zafer İsa Mesih'e ve ona bağlanan kişilere aittir. Kain doğduktan sonra ne oldu? Kutsal söz diyor ki Havva daha sonra Kain'in kardeşi Habil'i doğurdu. Habil çoban oldu, Kain ise çiftçi. Yaratılış 4. bölüm 2. ayet. Günler geçti, bir gün kahin toprağın ürünlerinden Rabbe sunu getirdi. Yaratılış 4. bölüm 3. ayet. Burada günler geçti diye yazar ama orijinal metinde günlerin sonunda diye bir terim kullanılmaktadır. Bunun anlamı sep günü, Tanrı'nın istirahat ettiği gündür. Kahin getirdi diyor. Bunun içinde belli bir yere getirdi düşüncesi vardır. Tapınmak için bir sunuyu Tanrı'ya adamak için belli bir yere getiriyorlar. Bundan görebiliyoruz ki bunu vahiy aracılığıyla yapıyorlar. Böyle olduğunu biliyorum çünkü şöyle yazar İbranilere mektupta. Habil'in Tanrı'ya Kain'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanı sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. İbraniler 11. bölüm 4. ayet. Habil'in kurbanı iman ile sunulduğuna göre Habil bunu Rabbin sözünden yani göksel açıklama yoluyla yaptı. Çünkü kutsal söz diyor ki demek ki iman haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Romalılar 10. bölüm 17. ayet. Haber Tanrı'nın sözüdür. Dostum, Rab Habil'e açıklamada bulunmasaydı Habil bu kurban ile Rab'be yaklaşamazdı. Kain ise Rab'be imanla yaklaşmadı. Sadece kendi emeğinin ürününü, kendi ellerinin işini Rab'be getirip bir açıdan bak ben senin için neler yaptım gibisinden bir tavırla Rab'be yaklaştı. Kain'in yaklaşımı günümüzde de birçok dindar insanın kendi iyi işlerine güvenerek Rab'be yaklaşmasının bir örneğidir. Kain'in getirdiği üründe bir hata ya da bir eksik yoktu. Hayır, hata Kain'in kendisinde, onun Rab'be olan yaklaşımındaydı. İnanıyorum ki Kain toprağın ürünlerinin en iyisini Rab'be sundu ama kendi emeğine güvenerek Rab'be yaklaşmıştı. Rabbin sözü bizlere bizim en iyi işimizin bile Rabbin gözünde kirli paçavralar gibi olduğunu söylemektedir. Kain toprağın ürününün en iyisini getirmiş olabilir ama yaklaşımı iyi değildi. Sen dostum, Tanrı'ya gelmek, ona tapınmak için nasıl yaklaşıyorsun? Dindarlığınla mı? Bak ben ne kadar iyi bir insanım, yüreğim temiz, düşüncesiyle mi yaklaşıyorsun? Yoksa Rab ben günahkar bir kişiyim ve günahlarımın bağışlanması için senin kurtarışına, senin çarmıh üzerinde benim günahlarım için kurban ettiğin o sonsuz kurbana ihtiyacım var düşüncesiyle mi yaklaşıyorsun? bakın Habil Rabbe ne sundu. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. Rab Habil'in sunusunu kabul etti. Kain'i ve sürüsünü ise reddetti. Kain çok öfkelendi ve suratını astı. Yaratılış 4. bölüm 4. ve 5. ayetler. İlk bakışta şaşırabiliriz. Acaba Rab Tanrı neden Habil'in sunusunu kabul etti de Kain'inkini kabul etmedi? Önce demiş olduğum gibi, Kain'in yüreğinde gerçek iman ve tapınma yoktu. Yeni antlaşma kesiminde Kain'in durumuna değinen bazı sözler vardır. Belki bu sözler duruma biraz daha açıklık getirecektir. Yahuda'nın mektubunda günah ve yargı konusunda kötü kişiler hakkında şöyle yazmaktadır. Vay bunların haline! Çünkü Kain'in yolundan gittiler. Ne yapmıştı Kain? Rabbe sunusunu getirdiği zaman bunu iman ile sunmadı. İman ile yapılmayan her iş Rabbe karşıdır. İman olmadan Rabbi hoşnut etmek imkansızdır diyor kutsal söz. İmanla Rabbe yaklaşmayan insan tam kahin gibi kendi emeklerine, kendi dindarlığına güvenerek Rabbe gelir. Günahlı olduğunu kabul etmez. Burada gurur vardır. Günahlı olduğu halde günahını kabul etmeyen insan gururludur. Gurur şeytanın cennetten atılmasına neden olmuştu. Rabbin kahinden beklediği günahlı olduğunu kabul ederek huzuruna yaklaşmasıydı. Günahlı olduğunu göstermesi için de bir kurban kesmesi gerekmekteydi. Bu akıtılan kan simgesel olarak ileride günahları için çarmıhta ölecek olan Mesih'e iman ettiğini gösterecekti. Kain Rab'be getirdiği sunusuyla üçüncü bir şeyi daha inkar ediyordu. Neydi bu? Rab'bin tek kurtarıcı olduğu. Ama Kain bunu inkar etti mi? Evet, inkar etti, çünkü kendi ellerinin işleriyle Rab'bi hoşnut edeceğini sanmıştı. Oysa Rab'bi hoşnut eden tek şey imandır. Kendi dinsel işlerimiz değil. Kutsal söz şöyle der. Ama kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilenmesiyle yaptı. Titus 3. bölüm 5. ayet. Doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, ama yeniden doğuş yıkamasıyla, kutsal ruhun yenilemesiyle kurtuluşa sahip olabiliriz. Kain Rab'be getirdiği sunusuyla bunu inkar ediyordu. Habil ile Kain arasındaki fark, onların ayrı karakter özelliklerine değil, Rab'be getirdikleri sunuların niteliğine dayanıyordu. Bu iki genç aynı anne ve babanın çocuklarıydılar. Aynı sütü emdiler, aynı evde yetiştiler, aynı ruhsal eğitime tabi kaldılar. Burada genlerden söz edilemez. Kain'i düşünürken onun alkolik bir büyük babanın genetik etkisiyle dünyaya küsmüş olan bir delikanlı ile yüz yüze değiliz. Habil'i düşündüğümüzde de onun iyi yürekli bir büyük babadan kalma, iyi bir huya sahip olduğunu varsayamayız. Zaten bunların nineleri dedeleri yoktu ki. Fark neden ya da dededen kalma özelliklere değil, Rab'be sundukları kurbana dayanıyordu.